Evet, bugün Mata İncil'den 19. bölümden okuyacağız. Ve burada söz konusu oluyor İsa Mesih'in öğrencisi olmak. Ve bu konuda biliyoruz İsa Mesih istemiyor sadece imanlı olalım. İmanlı olmak kolay. Bir hangi öğretiş kabul ediyorsun, iman ediyorum, imanlı oldum. Ama İsa son buyruğunda gördüğümüz gibi geçen haftalarda o bizi gönderiyor. Biz sadece kişileri imanlı yapalım ama öğrenciler olarak yetiştirin diyor. Bu daha büyük bir şey değil mi? Bir öğrenci, talebe diyoruz. Hani Afganistan'da Talibanlar var. Taliban sözü nereden geliyor? Talebeden geliyor. Bunlar öğrenci. Muhammed'in öğrencileri. Biz gene İsa Mesih'in Talibanları olalım. Dil insanları öldürmekle ama biz kendimiz ölüyoruz. Biz kendimizi, hayatımızı feda ediyoruz. Başkaları kurtarmak için ve yaşasınlar diye. Ama İsa Mesih'in öğrencisi olmak ne demek? İsa Mesih'in öğrencisi olmak kolay bir şey mi? Nasıl İsa'nın öğrencisi oluyorsun? Ve bu temada İsa Mesih çok şey konuştu. Çok büyük dersler verdi. Ama sadece sözlerle değil, ders vermekle değil, insanlarla karşılaştığı zaman görüyoruz nasıl bu konuda ders veriyor. Birçok kişiyle karşılaştı, çağırdı onları ve acaba öğrencileri oldular mı diye. Petrus, Yuhanna, Yakup onları balıkçı olarak buldu ve dedi ki benim öğrencilerim oldum. Ve ne oldu sonra? Ne yaptılar? Her şeyi bırakıp onun peşine gittiler. Büyük bir olay. Sen bırakmak istiyor musun her şey? Sen evini, işini, evdeki insanlarını, sevdiğin kişileri hepsini bırakıp bir insanın peşine takılmak istiyor musun? O zaman gerçekten köyden köye geçmek anlamına geliyordu. Ve bugün yine öyle bir kişi görüyoruz. İsa onu da çağırıyor, onu da davet ediyor. Ama bakalım ne olacak? Ve bu kişi farklı. Bu kişi değil böyle sıradan bir balıkçı. Bu lüks bir kişi. Yani çok yüksek pozisyonda olan birisi. Zengin bir genç adam. Mata 19:16'dan 26'ya okuyorum. Ve işte birisi ona gelip sordu. Muallim, hangi iyi işi yapayım da sonsuz yaşamı kazanayım? İsa ona dedi. Neden bana iyilikten için konuşuyorsun? İyi olan tek biri var. Ama madem yaşama geçmek istiyorsun, o zaman buyrukları tut. Adam İsa'ya hangilerini diye sordu. Ve İsa ona şöyle konuştu. Katillik etmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çağırmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Babana ve anana saygı göster ve komşunu kendin gibi seveceksin. Genç adam İsa'ya dedi. Bütün bunları hep tuttum. Hala daha ne eksikliğim var? İsa ona dedi. Eğer tas tamam olmak istersen, git mallarını sat ve fukaralara dağıtır. O vakit gökte zenginliğin olacak. Sonra gel arkama düş. Genç adam bunları işitince kederlenip ayrıldı. Çünkü çok zengin biriydi. Şimdi İsa öğrencilerine konuşuyor. Ve İsa öğrencilerine dedi. Size doğru bir şey söyleyeyim. Zengin bir adam için gökün krallığına girmek ne kadar da zordur. Bir de size şunu söyleyeyim. Deve için daha kolaydır. İğnenin deliğinden geçsin. Ne kadar zengin adam Allah'ın krallığına girsin. Öğrenciler şaşbaş kalıp dediler. Madem öyle kim kurtulabilir? İsa onlara bakıp dedi. Bu iş insanca mümkün değildir. Ama Allah için her şey mümkündür. Wow. Bu aynı olay Markus 10. bölümde ve Luka 18'de de geçiyor. Ve o iki İncil'den de ayrıntıları ekleyeceğiz. Yani bu üç ayet parçaları birlikte bakacağız. Ve bu olayın başlığı zengin genç adam. Ama en başta adamın zengin olduğunu bilmiyoruz. Yani en sonunda öğreniyoruz adamın zengin olduğunu. Bu da zenginlikten başka ikinci daha büyük bir konu var. O da iyilikti. Onun için bu bazı noktalara bakacağız. Bu olay nasıl gelişiyor? En önce görüyoruz bir adam İsa'nın üzerine yürüyor. Ama Markus da diyor ki yürümedi, koşarak geldi. Demek büyük bir aceli var. Neden? Çünkü İsa uzaklaşıyor. Onu yakalamak lazım. Onların köyünden artık uzaklaşıyor. Bugün de aynı. Bugün fırsatın var İsa'ya. Yani öğrenci olasan ama yarın öbür gün geç olabilir. Lisa'da sen öylesen, sen değişesen, başka şeylere merak kapıyorsun. Bugün fırsattır. Koşarak İsa'ya gel. Demek bu iyi bir şey. En birinci adam iyi bir şey yapıyor. Koşarak geliyor. Ondan sonra İsa'ya gelince diyor ki iyi muallim, hocam, öğretmenim. Ve İsa cevap veriyor. Neden bana iyi diyorsun? Marta diyor ki neden bana iyilik için konuşuyorsun? Markus açıkça diyor ki neden bana iyi diyorsun iyi öğretmenim? İyi olan tek biri var. Rab'den başka kimse iyi değildir. Çünkü adamın sorusu neydi? Hangi iyi iş lazım yapayım da sonsuz yaşamı bulayım? İki tane iyilik var. İyi hocam diyor. Bir de ben de iyiyim. Sen iyisin, ben de iyiyim. Sen iyi bir öğretmensin. Ben gene iyi bir Yahudiyim. Hani iyilik yaparak sonsuz yaşama kavuşmak istiyorum. İsa burada genç zengin adama fırsat veriyor, derin derin düşünsün. Neden bana iyi diyorsun? Neden bana iyi diyorsun? Düşün azıcık. Neden bana iyilik için konuşuyorsun? Birincisi, aslında birinci soru adama veriyor. Sen aslında kimsin? Sende iyilik var mı? Sende iyilik var mı? Çünkü sanıyorsun iyi bir iş yapmakla sonsuz yaşamı kazanabilirim diye düşünüyorsun. Demek sende öyle bir anlayış var ki bir hangi iyi iş elimden geliyor. Öte yandan sen bana bak. Ben aslında kimim? Yani önce kendi kendine sor. Sen kimsin? Ondan sonra bana sor. Kimsin sen İsa? Beni bir öğretmen, yani onların dilinde Rabbi olarak kabul ediyorsun. Ama belki ben daha fazlayım. Sen çok iyi biliyorsun, tek iyi biri var, o da Allah'ın kendisi. Ve madem sen bana iyi diyorsun, düşün azıcık, belki normal bir insandan daha fazla bir şeyim. Madem ancak Allah iyidir ve ben sana göre iyiymişim, o zaman ben kim oluyorum? Açık açık demiyor ben Allah'ım ama düşündürüyor adamı, değil mi? Sen kabul ediyor musun bir tek Allah iyilik yapabilir? Evet, o zaman neden bana iyi diyorsun? İyilik, bunu düşün. Kendini bu adamın yerine koy, bu genç adamın yerine koy. İsa sana soruyor, neden bana iyilik için konuşuyorsun? İyilik, ben iyi bir kişi miyim? Kendi kendine sor, ben iyi bir kişi miyim? Ben de, yüreğimde iyilik var mı? İyilik var mı yüreğimde? Biz sadece dışarıdan bakarak ama gerçekten kökte iyi bir kişi miyim? Ve İsa aslında bu konuda konuştuğunu fark etmeliyiz. Başkaları bu olayı öyle yorumluyor, sanki İsa tanrılığını kabul etmiyor. Aa, ben tanrı değilim, tek birisi var ve ben değilim. Hayır, İsa bu anlamda konuşmak istemedi. Evet, İsa'ya gelen adam zengin idi. Ve en başta o konuya bir göz atmak istiyoruz. İsa zenginler ve zenginlikler hakkında ne dediğini sonra araştıracağız. İkinci olay, bu adam gelince ne istiyor İsa'dan? Ha? Sonsuz yaşam. Sonsuz yaşam. Hangi iyilik yapayım da sonsuz yaşamı miras alayım? Kazanayım. Yani miras almak bu da kazanmak demektir. Değil mi? Genç adam yeryüzünde bir hangi şey için sormadı. Sormadı, İsa bana para ver. İsa bana sağlık ver. İsa bana mutluluk ver. İsa bana ömür ver. Bu şeyleri sormadı. Aslında en güzel soruyu sordu. Sonsuz yaşam, nasıl onu kazanacağım? Bu soru çok güzel. Bu soru herkes bunu sormalı. Çünkü yeryüzündeki şeyler bugün var, yarın yok. Geçicidir. Ben hepsi diyorum, bunlar hepsi igraska. Hepsi oyuncak. Hani biz o kadar zahmet yapıyoruz değil mi bu şeylerin? Ama en sonunda anıyoruz oyuncak. Nasıl ufak bir çocuğu değil mi McDonald's'a götürüyorsun? Ve onlar hep böyle bu hamburgerlerin yanında oyuncaklar veriyorlar değil mi? Ama çok pahalı. Ekstra olarak para 3-4 kat fazla ödüyorsun. Ve çocuğa baktığın zaman deli oluyor. Mutlaka bu oyuncak lazım bana. Vay senin halini eğer ona almazsan. Deli yapıyor seni. Tamam, bağırıyor, çürüyor, kendini yere atıyor. Bana bu oyuncağı al. En sonunda pes edip alıyorsun ona. Ekstradan hiç gereksiz bir masraf yapıyorsun. Sonra oynuyor 20 sekunda, 30 dakika oynuyor, ondan sonra bop atıyor onu bokla. Yeryüzünde uğraştığımız şeyler hepsi buna benziyor. Evler, arabalar, düğünler, şöhretler, altında daha neler varsa McDonald's'taki plastmasdan, plastikten yapılmış oyuncaklar gibidir. O kadar çabuk yani geçersiz oluyor. Ama adamın istediği en büyük, en güzel şey sonsuz yaşam. Bunun için uğraşmalıyız. İsa'ya gelince onu istemeliyiz. Evet. Evet, bütün bu şeyler geçici. Hatırlıyorum, ben yeni bir imamlıyken İzmir'de bir gün deniz kıyısında gezerken bir bakıyorum İsveç, yani Şvetsiya'dan ta Türkiye'ye gelmiş bir takım genç gördüm. Hani böyle 12-13 yaşında böyle çocuklar. Ve arkada kocaman bir yat. Yani yerken bir kocaman bir, bir pahalı bir yat. Onlarla konuşunca öğrendim ki bir okulun sınıfıymış. İsveç'ten bütün bir sınıf, yani okul programının bir parçası olarak yelkenle bütün Akdeniz'i gezmişler. Çak İsveç'ten yani İzmir'e gelmişler. Ve her bir devleti durmuşlar, bir sürü yabancı devletler görmüşler. Ben kendi kendime dedim ki, vav, wow, ne kadar güzel bir şey. Keşke bizim okulda öyle bir fırsat olsaydı. Ama adamlar ne kadar zengin, ne kadar süper zengin yani. Bütün bir sene mektebini gemide, Akdeniz'de geçirirler. Ne kadar güzel bir şey. Ama sonra çocukların sıfatlarına baktım. Ve gördüm ki hepsi sıkılmış, bıkmış, mutsuz bir durumdaydılar. Avrupa'nın en zengin devletlerinden biri olan İsveç'te bile en zenginlerin özel okulunda bile mutluluk bulamadılar. Bu beni düşündürdü. Yeni bir imanlı olarak beni düşündürdü. İsa'ya gelen bizim genç adamımız gibi herhalde aynı durumdaydı. Bu genç adam aynı durumdaydı. Küçükten beri yazıyor ki genç, zengin ve Luka yazıyor bile o öne gelen biri, saygın biri. Yani bir politikan, bir ailenin bir çocuğu. Ve onu düşünüyorum, nasıl büyümüş. Küçükten beri bu zengin adam, onun her isteğini, her kaprizini anında karşıladılar. Çünkü genç bir zengin. Ama şimdi anladı ki bu dünyadan daha fazlası var. Sonsuz yaşam diye bir şey var. Aslında hayatımıza anlam veren odur, mallar değil. Ve bu genç adam bunu anlamış. Ne güzel bir şey. Kaç tane genç adam bu derece geliyor. Ve adımın attığı bu birinci adımı çok güzel bir karar. Sonsuz yaşamı aramak. Sonsuz yaşamın peşinden gitmek. Nerede bulabilirim? Nasıl onu kazanabilirim? Bu olayın sonunda adama yan bakıyoruz. Onu küçümsüyoruz değil mi? Hep biraz aşağılıyoruz. Neden İsa'nın öğrencisi olmadın? Çünkü İsa'yı takip etmek istemedi. Ama bugünlerde çok kişi o duruma bile gelmiyor. Anlıyor musunuz? Yani bu genç adamın, genç zengin adamın durumuna bile gelmiyorlar. İsa'ya geliyorlar ama sonsuz yaşamı alamıyorlar. Sonsuz yaşamı istemiyorlar. İsa onlara yeryüzündeki şeyleri versin diye geliyorlar. Para, iş, sağlık, huzur, evlat vesaire. Ama bu genç adam öyle değildi. Markus 10 ayet 17'de yazıyor ki kopuşarak İsa'ya geldi ve onun önünde diz çöktü. Düşün yani, bu da bizim kasabamızın en büyük, en zengin aile, diyelim kmetin ailesinin çocuğu gelsin ve İsa'nın önünde diz çöksün. Nerede? Koşarak geliyor ve diz çöküyor. Herkes ara sıra işler iyi gitmezken diyebilir ki İsa şimdi gelse beni alsa ne güzel olurdu. Öyle konuşuyoruz değil mi? Biraz zor görünce İsa gel al beni. Ama bu duygu çoğu zaman kalıcı değil. Çabucak değişip gene gündelik işlerle uğraşmaya devam ediyoruz. Değil mi? Ya sen kendini sor. Bu adam gibi İsa'ya koşarak geldiğin var mı hiç? Sonsuz yaşam ver diye. Sonsuz yaşam senin için ne kadar önemli bir konu. Bu genç zengin adam gibi koşarak İsa'ya geliyor musun? Sonsuz yaşam İsa'nın önünde diz çökecek kadar, ona yalvaracak kadar önemli bir soru mu senin için? Şu sözleri düşün. Romalılar 2:7 bizi anlatıyor. Sonsuz yaşamı nasıl kazanabiliriz? Kim hiç durmamacasına, iyilik yaptıysa ve şanlılık, saygınlık ve ölmezliğin peşinde koştuysa Rab onlara sonsuz yaşam verecek. Bu da İsa için söz konusu olmuyor. Genel olarak, çok genel olarak bir kişi her zaman iyilik yaparsa, her zaman şanlılık, saygınlık ve ölmezliğin, sonsuzluğun peşinde koşarsa, işte bu kişiler diyor sonsuz yaşam kazanacak. Evet, ondan sonra adamın lafına bir bakalım. Hangi iyi iş yapayım sonsuz yaşamı almak için? Üçüncü konu bu. Hangi iyi iş? Ben iyi bir iş yapacağım ve karşılık olarak Rab sanki mecbur bana sonsuz yaşamı versin. Ben bir şey yapacağım ve buna dayanarak sonsuz yaşamı kazanacağım. Sonra adamın sorusuna bir daha bakalım. Hangi iyi iş yapayım da? Evet, sonsuz yaşam konusu eski antlaşmada, yani İsa'dan önce çok açık değildi. Gerçekten insan sonsuzca yaşayabilir mi? O belki daha çok karanlık idi. Karanlık bir konuydu, kapalıydı, anlamazdılar. Mesela Daniel 12, ki bu eski antlaşmanın son kitaplarından biri, yazıyor. Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak. Ölüler dirilecek. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Ama nasıl? O biraz karanlıkta kalıyor. Süleyman'ın özdeşleri 19-23 diyor ki, Rab korkusu doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur. Ama bu yaşam sonsuzca mı? Yeryüzünde mi, gökte mi? Böyle olmuyor. Mezmur 16-11, yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda, sağ elinde mutluluk eksilmez. Yaşam yolunu. Ama bu yaşam nereye kadar? Ölümden sonra ne var? Evet, İsrail Rab tarafından yani kurtarılacak. Yeşaya 45-17. Sonsuza dek sürecek kurtuluşu, çağlar boyunca utandırılmayacak. Mezmur 133 ayet 3. Hermon dağına yağın çiğ, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çünkü Rab orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu. Yani bazı üstü kapalı böyle ayetler vardır ama tam olarak ne olduğu bilmiyoruz. Genç adam sadece biliyordu ki sonsuz yaşam diye bir şey. Ama nerede? Adam zengin olduğu ve aynı zaman Allah'tan korktuğu için her gün sevap işlemeye alışık. Değil mi? Zenginler öyle ya. Biliyorsunuz zenginlerin arkadaşları çok. Paran bol mu? Çok kişi senin etrafında dolanıyor. Her gün kişiler ona gelip yardım isterdiler. Ve bu genç adam da iyilik yapmaya alışık. Sevaplar. Her gün sevaplar işlerdi. İyilik yani yapardı. Ama bir soru var. Bu yetiyor mu? Hangi ekstra süper sevap işleyeyim de sonsuz yaşamı garantiye alayım? Bilmezdi. Ve onun için İsa'ya bu soru soruyor. Yol kenarında böyle sık sık çeşmeleri görüyorsunuz değil mi? İyilik yapmak isteyen biri onun ustalığını ve materyalini ödedi. O da bir çeşme yapıyor. Sıcak günlerde herkes oradan içsin. Yol kenarında böyle hep var değil mi? Ve minnettarlık olarak çeşmenin yukarısında yazıyor. Murat Yılmaz'dan 1995'ten kalma hayrattır. Hayrat demek hayır işi yapmış. Ve bu bizim genç adamımız sordu ki, belki bu yetmez. Belki daha büyük bir sevap lazım yapayım. Herhangi bir bayram gününde kurban kesip yüzlerce fukaralara et mi dağıtırsam diye düşünüyor. Ya da belki fakir bir ailenin akıllı bir çocuğunu üniversitede mi okutturursam? Hayır, iyilik yapıyor. Hayırlı işlerin hangisi yeterince büyüktür? Karşılık olarak Rab bana sonsuz yaşam versin. Soru bu. Yani adam bütün gün dalavere yapıyor. Bütün gün biznes yapıyor. O çok iyi biliyor. Hani karşılıksız hiçbir şey yok. Vereceksin de alacaksın. Kafa bu. Ve Allah'a karşı da aynı. Ben Allah'a mutlaka lazım bir şeyler vereyim de sonsuz yaşamı alayım. Ve şimdi İsa bu düşünceyi tamamen yıkıyor. Dördüncü nokta bu. Neden bana iyilik için konuşuyorsun? İyi olan tek biri var. Bunu okuyunca hemen rahatsız oluyoruz. Neden İsa öyle bir cevap veriyor? Sanki bu sözlerle Tanrı olduğunu inkar ediyor. Ve Müslümanlardan zaten sık sık bu ayeti itiraz olarak işitiyoruz. İsa kendisi diyor ki ben Allah değilim. iyi olan tek biri var. Evet, ama İsa ben iyi olan değilim demedi. Hayır, tek bir iyi olan var. Ama gerisi açık bırakıyor, arkasını açık bırakıyor. Bu sözle genç adamı düşündürmek istedi. Senin sorun yanlış. Sen yanlış bir soru soruyorsun ve benden doğru cevap bekleme. Çünkü yanlış bir soruya doğru cevap olmaz. Bir tek Rab iyidir diyor. Asıl iyilik sadece onda bulunuyor. Ve onun için kendi kendine gene sor. Ben kimim ve İsa kimdir? Sanki İsa bu zengin genç adama iki şey veriyor. Bir ayna, bir de büyüteç, bir lupa. Bir ayna, bir de bir lupa. Önce aynayı kullan. Kendi halini gör. Kendi yüreğini araştır. Ben kimim? Bende iyilik var mı? Ben iyi bir kişi miyim? Dışarıdan seni herkes iyi olarak bilebilir. Belki mahallede, sokağında öyle tanınıyorsun. Abi o mu? Güzel, iyi bir adam. Evet, ama sen kendin için ne diyorsun? Senin yüreğini bir tek sen biliyorsun ve oraya baktığın zaman ne görüyorsun? Sadece sen kendi yüreğine bir not verebilirsin. Orada iyilik var mı? Bunu kullandıktan sonra diyor ki büyüteci al, lupayı al ve onu kullan. Ve beni araştır. İsa kimdir? Lupa ile araştır. Ben kimim? Sadece bir öğretmen miyim? Bir hoca mıyım? Yoksa bende asıl iyilik var mı diyor İsa. Çünkü varsa ne demek oluyor? Demek ben Tanrıyım. Sen kendin diyorsun ben Tanrıyım. Çünkü iyi muallim diyorsun. Demek bu ayetleri böyle anlamalıyız. Sonra İsa cevap veriyor ve bu bizi şaşırtıyor. Sen sonsuz yaşam mı istiyorsun? Sen buyruklarını biliyorsun. Buyrukları yerine getir. Bu bizim alışmadığımız bir cevap. Madem yaşama geçmek istiyorsun, o zaman buyrukları tut. Bu şimdi neyin nesidir, değil mi? Hep onun tersini söylüyoruz. İnsan kanunu tutmakla kurtulmaz diye konuşuyoruz. Ve Pavlus mektuplarında onu defalarca söylüyor, öyle değil mi? Galatyalı 2.16 diyor ki, İnsan doğru sayılmıyor kanunun işlerini yapmakla ama Mesih İsa'ya iman etmekle. Hangisi ama? Bu aynı İsa diyor kanunları tut o zaman sonsuz yaşama alırsan. Şaşırtıyor bizi. Ya Pavlus İsa'nın öğretisini anlamadı ya da İsa burada başka bir şey demek istiyor. Evet ve bugüne kadar yol aynı. İsa burada bir yol çiziyor. Evet İsa'ya iman etmekle kurtuluyorsun. Ama bu iman derecesine nasıl geliyorsun ve bu kanunla oluyor? Ne gibi? Romalılar 3:19-20. Ama biliriz ki Allah kanunu bu kanunun altındaki kişileri konuşuyor. Öyle ki her ağız kapansın ve bütün dünya Allah'a hesap versin yani suçlu bulunsun. Çünkü onun gözünde hiç kimse Allah kanundaki işleri yapmakla suçsuz sayılmayacak. Tam tersi, hayır. Ama Allah kanunu ile günahı fark ediyoruz. Nerede kanun yoksa o da günah anlayışı da yok. Ve günah anlayışı olmayınca sen İsa'ya iman edemezsin. Kanun bizi İsa'ya götürüyor. İsa'ya giden yol Allah'ın buyruklarıdır. Çünkü bugüne kadar sen işitiyorsun ama anlamıyorsun. Ne diyor? Kanun altındaki kişileri konuşuyor. Biliyoruz bunlar yalan yasaktır. Değil mi? Hırsızlık yasaktır. Bilmem ne. Ama işte biz bir kulaktan öbür kulak. Bizi dokunmuyor sanki. Ama bir gün geliyor ki kanun nedir? İyice anlıyorsun. Ve anlıyorsun ben bunu yapıyorum, yaptım da yapmaya devam edeceğim gibi. Ama bunun için yargılanacağım. Bu kanundur. Değil. Hani yazmıyor 10 teklif, 10 predloženje. Ama 10 emir ve bunlar arasındaki fark var çok büyük. Ne gibi? Rab demiyor. Şimdi bak, hırsızlık iyi değil. Daha iyi çalma. Ne diyor? Çalmayacaksın. Yalan o da hoş bir şey değil. Yani çirkin bir hareket. Hayır. Yalan söylemeyeceksin. Buyruk. İşte kanun bizi Mesih'e götürür. Çünkü onu anlayınca fark ediyoruz. Bu adam dediği gibi hani bende bir iyilik yok. Aslında öyle. Po prinsip diyoruz ya, po prinsip. Prinsip olarak insan bütün kanunları tutarsa gerçekten sonsuz yaşamı kazanacak. İsa'nın sözü doğrudur. Problem kanunlarda değil. Biz kanunlara uyuyor muyuz? İşte o problem. Problem kanunlarda değil. Problem bizde. Ve şimdi adam ne diyor? Bütün bunları küçüklüğümden beri yaptım ve yapıyorum. Eyvah! Nasıl bir şey? Sen diyebilir misin? İsa'nın saydığı bu kanunların hepsini küçüklüğümden beri tuttum ve tutuyorum. Bu nasıl bir cevap? İnsan mükemmel yaşayabilir mi? Günahsız yaşayabilir mi? Ha? Nerede öyle bir insan? Şimdi Yahudilerin sırası bugüne kadar aynı. Küçük çocuklar sorumlu sayılmıyor. Ama 13 yaşında ve kızlarda 14 yaşında o yaşı doldurdun mu bir tören var. Aylarca sen eski antlaşmanın buyruklarını, Tevrat'ı öğreniyorsun ve sonra bir test var, bir imtihan var. Ve buna diyor bar mitzvah. Bar mitzvah demek buyruğun oğlu. Sen artık 13 yaşından sonra emirlerin oğlusun. Sen artık sorumlu sayılıyorsun. Ve adam da bunu diyor. Bar mitzvadan beri, 13 yaşından beri ben bunları tuttum ve tutmaya devam ediyorum. Evet, elbette Allah'ın standartlarına göre mükemmel, suçsuz olamayız. Ama insanların standartlarına göre olabiliriz. Evet. Demek ki sanki iki tane ölçek var, iki tane bakış var. Allah'ın önünde günahsız bir kimse yok. Ama insanların önünde doğru bir yaşam sürdürebiliriz. Evet, Rab her zaman kişileri överdi, bu adam kusursuz derdi. En büyük örnek mesela Eyüp, hatırlıyorsunuz Eyüp değil mi? Eyüp kitabının birinci ayeti şöyle. Uz ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı. Tamam mı? Ondan sonra Rab bu lafı şeytanla bağız kurarken tekrarlıyor. Ve diyor ki, kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Demek bu zengin genç adam da aynı. O çok rahat konuşabiliyor. Küçüklüğümden beri buyrukları tuttum. Evet, gerçekten insanların standartlarına göre kusursuz bir kişiydi. O derece gelebilirsin. Tabii ki Allah'ın önünde başka bir standart var. Ve onu unutmamalıyız. Şimdi bu genç zengin adam yani çok rahat konuşabilir. Kolay konuşabilir. Onun için yani kusursuz bir kişi olmak kolay. Neden? O rahatlık içinde büyüdü. Çünkü yazıyor genç, hem genç yazıyor hem zengin. Ben sanıyorum 22, en fazla 23 yaşında bir kişi. Şimdi hani sıfırdan başlayıp bir kişi 23 yaşında zengin olabilir mi? Mümkün değil. Değil mi? Sen kendi alın terini çalışırsan belki 45-50 yaşında zengin olabilirsin. Ama bu genç mi? Demek ki onun babası zengindi. Zengin bir ailenin içinde büyümüş. Ve gerçekten mesela her evinde herhalde 20-30 tane hizmetçi vardı. Anında bu adamın her isteğini yerine getirirdiler. Ve bu durumda hiç uğraşmadan doğru bir kişi olmak kolaydır. Kutsal kitap hep şöyle bir anlam veriyor ki, günah işlemeden zengin olamazsın. Bütün kutsal kitapta görüyoruz. Yani zenginleri çok kötü gözüyle bakıyor kutsal kitap. Zengin oldun mu demek mutlaka günah işte. Biznes yaparken hep aldattıracağım değil mi? Devlet adamları ile anlaşırken hep rüşvet vereceğim. Öyle değil mi? Kendi işçilerinin haklarını hep yiyeceksin. Yoksa zengin olamazsın. Herkese karşılık verirsen zengin olamazsın gibi. Ama bütün bu işleri babası yaptı. Demek babası günah işledi ama çocuk rahat. Öyle değil mi? Bu öyle yaşamakla zengin oldu babası. Bu genç adam ise alın teriyle çalışıp zengin olmadı. Ama zengin bir ailenin çocuğuydu, hazıra kondu. Ve sonra yazıyor ki, İsa bu genç adama baktı ve onu sevdi diyor. Sevdi. Yani adamın yüreğindeki ciddiliğini gördü, isteği gördü. Ama aynı zamanda onun hayatındaki engellerini de gördü ve sonra onu davet etti. Gel benim öğrencim ol. Sanki İsa bu genç adamın yaşam tarzını, ailedeki bağlantılarını anladı ve fark etti ki bu çocuk ondan kurtulmak istiyor. Tamamen soyulmak ne kadar zordur. Sanmayın ki yani zengin bir ailede büyümek kolay. Çünkü değil mi? Onlar da seni böyle bağlarla çok sıkı tutuyor. Sen kendi istediğini yaşayamazsın. İsa bütün bunları bir bakışla anladı. Ve yazıyor ki İsa onu sevdi. Büyük bir şey. Bütün bu zorluklara, problemlere İsa onu sevdi. Ve ondan sonra diyor ki gel benim öğrencim ol. Öğrenci olmak çok büyük bir şerefiydi. İsa'nın zamanında hiç kimse kalkıp kendini bir muallim seçmedi. Olmaz böyle bir şey. Ben onun öğrencisi olacağım, falanca kişinin adamın öğrencisi olacağım. Öyle bir şey yok. Tam tersi muallim kendini öğrenci seçti. Anlıyor musunuz? Demek ki bu çok büyük bir şeref. En büyük hoca, en büyük muallim gelsin, seni seçsin, onun talebesi olasın. Ve bu talebede her şeyi bırakıp gecesini, gündüzünü bu muallimden geçirdi. Öğrenci olmak bu demekti, değil. Gündüz bazı saatleri okula gidiyorsun, sonra eve dönüyorsun. Hayır. Öğrenci olmak diye her şeyi bırakıyorsun. 24/7 bu muallimin yanında bulunacaksın. Değil sadece ders, teoriye, adamın yaşamı da sana ders olacak. Ve o yüzden İsa adamı davet ederken diyor ki, mükemmel olmak için benim öğrencim olmak lazım. Değil mi? Soru neydi? Sonsuz yaşam. Cevap, benim öğrencim olmak. Değil bir hangi bir sevap. Değil bir hangi bir iyilik. Hayır. Ama iyi olmadığını anlayacaksın ve benim öğrencim olacaksın. Ve onun için İsa ona diyor ki, gerçekten benim öğrencim olmak istersen, bütün mallarını sat, fukaralara dağıt. Bu zenginlik, bu mal varlığı, hepsi lazım da gitsin. Bu mal varlığı öğrenci olmana bir engeldir diyor. Öğrencim olmak istersen birinci engel budur. Sonra diyor ki sonra kalk benim öğrencim ol. Ne demek? Adam herhalde bir sarayda yaşıyordu, bir villada yaşıyordu değil mi? Süper zengin bir evi vardı, hizmetçileri bilmem ne. Şimdi bırak onu, İsa ile köyden köye gez. Yani bir gariban gibi. Bu gene saygı için konuşuyor, politik gücü demektir. Bütün bunları bırakacaksın, benim gibi avare avare gezeceksin. Aile bakalım, bunu yapacaksın mı? Şimdi genç zengin adam bu seçimin önünde bulunuyor. Yani görüyorum, sanki gittikçe Eyüp'e başlıyor benzemeye. Eyüp ne yaşadı? Bu genç adam da aynısı sanki yaşayacak. Nasıl Rab Eyüp'ten her şeyi aldı, onu denemek için acaba gerçekten bana bağlı mı diye, aynı biçimde bu genç adam da davet ediliyor, her şeyinden soyunsun, her şeyi terk etsin. Evet, Rab bizden her şeyi aldıktan sonra belli olacak. Acaba Rab'a gerçekten bağlı mıyız? Bir daha soruyorum. Her şey varken belli olmuyor. Acaba gerçekten Rab'in öğrencisi misin, imanlısı mısın yoksa değil mi? İşler iyi giderken, cep sıcak iken, sağlığımız yerindeyken Rab'e hizmet etmek kolay. Öyle değil mi? Haleluya bağırmak kolay. Ama her şey yok olduktan sonra tamamen Rab'e bağlanıyoruz. Her bir ihtiyacımız için ona muhtaç kalıyoruz. Düşünebiliyor musun? Hani bu zengin adam her gün yüzlerce kişi besleyebilirdi fukaraları. İsa'nın peşini takıldıktan sonra ne oluyor? Onların küçücük bir kasası vardı. Yahuda onu kasiyer idi tamamı. Ve şimdi bu zengin adam ekmek için İsa'ya muhtaç kalıyor. Ne kadar büyük bir düşüş, ne kadar büyük bir değişme. Ve genç adamın tepkisi ne oldu? İyice düşündü ama sonra üzülerek uzaklaştı. Ne kadar acı bir şey, ne kadar acı bir olay. Bir tek burada görüyoruz ki bir kişi İsa'nın davetini reddediyor. Öbür türlü evet ben öğrencim olacağım diyor ama bu adam olamadı. Öğrenci olma çağrısını kabul etmedi. Ve adam uzaklaşıyor. İsa ne kadar uğraştı onu kazansın ama eninde sonunda engeller çok fazla büyük idi. Şimdi diyeceksin, çok iyi ki ben zengin değilim. İyi ki yani benim çok param yok. Benim için İsa'nın öğrencisi olmak daha kolay. Ama aldanıyorsun. Prensip aynı, mesele aynı. Değil kaç para bırakıyorsun ama 100% bırakıyorsun. İster 2000 lira olsun, ister 200 milyon olsun. Mesele değil ne kadar ama her şey lazım, engel olmasın. Evet. Ondan sonra öğrenciler İsa'ya bakıp perişan oldu. Çünkü İsa öyle bir laf yaptı. Dedi İsa, bakın çocuklar, bu adama bakın. Ne kadar zordur zengin bir kişi Allah'ın krallığına girsin. Ne? Ne konuşuyorsun? Bu o zamanki anlayışa tamamen tersiydi. Çünkü genel anlayış herkesin kafasında aynı düşünce varsa. Allah'ın bereketini, Allah'ın beğenisi nereden beri oluyor? Yeryüzündeki bu adamın rahat duruma bakarak anlayabiliriz ki Allah onu zaten bereketledi. Onda günah olsaydı bu kadar zengin olmazdı. Kafa bu. Ve sadece o zaman birçok yerde bugüne kadar aynı anlayış devam ediyor. Sanki Rab kendi bereketini, kendi beğenisi bizime nasıl belli ediyor? Bizim yeryüzündeki yaşamımız rahat geçmekle. Şimdi biraz bir ekskürz yapacağız. Öğrenciler şaşbaş kaldılar. Neden? Bakalım kutsal kitap zenginler ve zenginlikler için ne konuşuyor? Çoğunlukla zenginler, zenginlikler kötü gösteriyor. Mesela zengin adam ve Lazar. Zengin adam sanki bu genç adam gibi. Her gün sofra, her gün yemek içmek, tamam mı? Lazar gene ne yemek yerdi? Masadan düşen kırıntılar. Bu zengin adam hani en büyük insanlarla arkadaşıydı. Lazar'ın arkadaşları kimiydi? Sokak köpekleri. İşte biliyor musunuz? Onun yaralarını yalardılar. Ve en sonunda ikisi ölüyor. Lazar nereye gidiyor? Ve bu zengin adam nereye gidiyor? Zengin adamın adı bile yok. Allah onu saymıyor. İbrahim'in kucağında bulunuyor Lazar. Ve İbrahim'in kucağında bulunmak aslında asıl Allah halkından bir kişi olmak demektir. Zengin adam Allah halkından atıldı. İbrahim'in kucağında yer yok ona. Luka 10:13 tamam mı? Rab apaçık diyor ki ya paraya ya Rab'be hizmet edeceksin. Mamon. Mamon bir putiydi. Filistinlerin bir putiydi. Ve bu Mamon yani bolluk tanrısı. Belki birçoklarınız Hindistan filmleri bakıyorsunuz değil mi? Ve onların yüzlerce putların arasında bir tanesi çok popüler. O da Ganesh. Yani beden tumbaklı böyle bir insan gösteriyor. Kafası bir fil. Ve o bolluk getiriyor. Her bir lotocu dükkanında onların putu duruyor. Ve sen loto fişini doldururken önce Ganesh'e dokunacaksın, böyle dolduracaksın. Mamon. İsa diyor ki Ganesh'e, Mamon'a, paraya hizmet edemezsin. Seç ya paraya hizmet edeceksin ya Rabbe. Luka 12'de bir zengin çiftçi gösteriliyor. Zengin bir çiftçi. O kadar, şimdi bu en açık. Bir çiftçi nasıl zengin oluyor? Ticaretle değil. İsrail'de en büyük faktör nedir? Yağmur. Güneş bol ama yağmur yok. Bir kişi tarımdan yani zemedelyeden zengin olmak için lazım Allah yağmurunu göndersin. Bir yağmur her zaman bereket olarak gösteriliyor. Bu da zengin bir çiftçi var. O kadar büyük bir rekoltu toplamış ki ambalar almıyor artık. Bir şaşıyor, eyvah büyük problem var. Ne yapıyor? Daha büyük ambalar yapacağım. Yok eklenti yok. Bütün baştan yıkacağım. Hepsini ambalarını dolduracağım. Ye iç. Öyle değil mi? Zakay. Luka 19. Zakay neydi? Bir gümrükçü. Ama demiyordu gümrükçü. Baş gümrükçü. Gümrükçülerin gümrükçüsü. Eyvah. Demek sahtekarların sahtekarı. Öyle değil mi? Ama süper zenginiydi. Halk nasıl bakardı ona? Vatan haini. İsa'nın o evde yemesi bir skandalıydı. Bütün İsrail'de konuşulacak. Ne? Bu İsa, bu hoca gitti bunun evine. Büyük bir skandal. Yani zenginlik ona fayda getirmez. Mata 6'da ayet 19. İsa diyor ki yeryüzünde para biriktirmeyin ama gökteki hazinelerinizi düşünün. Nasıl? Değil mi? Bugün herkes onun peşinde. Sende kaç kilo altın var? Zincirler, kaç tane zincir var? Yeryüzünde kendinize altın biriktirmeyin diyor. Ama gökteki altınları düşünün. Nasıl olacak? Hani diyoruz ya, kefende cep yok. Böyle standart lafları yapıyoruz ama varmış gibi biriktiriyoruz. Hayır diyor, zenginlik kötü gösteriliyor. Evet, Luka 12:33 diyor ki, fakirlere yardım edin. Mata 13:22 diyor ki, zenginlikler aldatıcıdır. Luka 6:20 ise diyor ki, fukaralara ne mutlu, zenginlere gene vay halinize. Mata bunu ruhsal anlamda konuşuyor. Ruh da fakir olanlara. Ama Luka diyor, hayır değil ruh da, gerçekten fakir olanlara ne mutlu ve aynı zamanda zenginlere bir vay yazıyor. Evet, haksız mamon yazıyor. Luka 16, yani bu olaydan birkaç ayet önce İsa diyor ki, siz haksız mamondan sakının. Yani sonuç olarak İsa zenginlikleri kötü olarak gösteriyor. Ve bizi Rab'den uzaklaştıran bir şey sayıyor. Bu zenginlik bu adama engel idi. Şimdi topluluğu olarak düşünelim azıcık. Madem Rab bunları bir engel gibi gösteriyor, biz dua edelim ve Rab bizi daha fazla engel ver. Daha fazla para ver, daha fazla engel ver. Ama öyle değil mi? Bugün hani belli bir gelişme yaşıyoruz. Ve gerçekten herkes deli olmuş. Bunların peşini koşuyor. Belki o kadar milyarca para yok sende. Ama problem aynı. Yüreğindeki zenginlik arzusu sana engeldir. Ben İzmir'de yaşarken iki tane sokakta yaşayan kişi gördüm. Bir paket Marlboro sigarası için bıçak çektiler. Ne demek bu? İşte bu kadar fukaraların yüreğinde bile zengin olma arzusu var. İşte onun için İsa bizi uyarıyor. Ve İsa öğrencilerine dedi ki, size doğru bir şey söyleyeyim, zengin adam için gökün krallığına girmek ne kadar da zordur. İşte gördüğümüz bu zengin genç adamın hikayesi bize bunu anlatıyor. Bir de size şunu söyleyeyim diyor İsa, deve için daha kolaydır, iğnenin deliğinden geçsin, ne kadar zengin adam Allah'ın krallığına girsin. Bu ne demek oluyor? Şimdi bazıları diyor ki, yok efendim, o zamanlarda, İsa zamanında Yeruşalim kasabanın duvarında öyle bir sur kapısı varmış. Ama bu kapı o kadar küçük ki insanlar tek başına zor geçerdi. Bir deve gene buradan geçmesi zor idi. Lazımdı bütün yükleri indirsin, heybeleri indirsin. Diz çökerek belki Edvam bir deve buradan geçebilirdi. Sanki İsa bunu ders olarak kullanıyor. Allah'ın krallığına tebüle gireceksin. Bütün yükleri atacaksın, diz çökeceksin. Ancak Allah'ın krallığına gireceksin. Ama sanmıyorum İsa bunu söylesin. Hayır. O ne yaptı? Ne dedi? Bir deve, en büyük hayvan. İğne deliği, en küçük delik. Ben bugün ne kadar uğraşsam da bir iplik geçiremem. O kadar gözlerim zayıf yani. Geçmiyor. O kadar küçük bir delik. Demek mümkün olmayan bir şey. İsa demek istemiyor. Hani Allah'ın krallığına girmek zordur, mümkün değildir diyor. Ders bu. Neden? Çünkü böyle okuyoruz. Öğrenciler şaşbaş kalıp dediler ki, madem öyle kim kurtulabilir? İsa onlara bakıp dedi ki, bu iş insanca zordur demiyor, mümkün değildir. Ama Allah için her şey mümkündür. Nasıl? Allah bu deveyi o kadar küçültecek, mikroskopik bir noktaya gelecek, bu iğne deliğinden geçebilsin. Allah'ın işi bu. Hiçbir insan bu deveyi bu kadar küçültemez. Öyle değil mi? İsa'nın anlamı çok daha keskin. Demek istiyor ki, bir zenginin Allah'ın krallığına girmesi zor değildir, imkansızdır. Mümkünatı yok. Ama Rab yapabilir onu. Rab öyle yapacak, seni de öyle sanki soyunturacak ki sadece sen Allah'ın önünde kalıyorsun, hiçbir şeyin yok artık. Evet, her insanın yeni doğuşu Rab'den bir mucizedir. Ve onun için zaten istedi ki, benden daha büyük işler yapacaksınız. Siz kendi sözlerinizle müjdeyi yaydınız mı? Kutsal Ruh gelip bu kişiye yeni doğuş sağlayacak. Ve bu o kadar büyük bir mucize ki, sanki bir zenginin Allah'ın krallığına gelmesi gibi, sanki bir devenin yine dileğinden geçmesi gibi. Onun için ben herkese sormak istiyorum. Sen bunu yaşadın mı? Sen yeniden doğdun mu? Bu mucizeyi sen gerçekten hayatında gördün mü? Hani Rab seni her bir şeyden uzaklaştırdı. Her şeyi aldı senden. Tamamen tek başına çıplak Rab'in önünde duruyoruz. Ve ancak o zaman yeni doğuşumuz mümkündür. Çünkü gurur meselesi var. Rab herkesin gururunu kırıp da ancak öyle mucize yapacak, Allah'ın krallığına girecek. Rab sizin olsun.